Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Neyin heyecanını istiyorum biliyor musunuz? Varoşlarda yaşayıp şehirlerin kenarındaki çöplüklerden evine yiyecek toplayan çocukları kurtarmanın heyecanını istiyorum. 6-7 yaşında bir çocuk ekmek dağıtan arabanın arkasından buzların üzerinde hasta annesine ekmek götürebilmek için dakikalarca koşuyor. O çocuğu o zulümden kurtarmak için sizden heyecan istiyorum. Filistin'deki savunmasız yavruyu üzerine sıkılan kurşundan kurtarmak için heyecan istiyorum. Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen yavrunun kurtarılması için heyecan istiyorum. Vefatının seneye devriyesinde Necmettin Erbakan'ı rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Biz kendisini meclis kürsüsüne vura vura büyük bir açık yüreklilikle söylediği "Bana ne Amerika'dan" sözleriyle hatırlıyoruz. Kendisine şahidiz. Sen de şahit ol ya Rabbi. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Hasan abiyi takdim ediyorum. Efendim hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk, safa bulduk. Ömer Faruk'cum, hayırlı programlar diliyorum. İstifademiz bol olsun inşallah karşılıklı.
Allah razı olsun abi. Programa başlamadan evvela bir hatırlatma yapmak isterim. Sosyal medya hesabımızı hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bize yazabilir. Aynı zamanda programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bu sözleri bir yere vardırıp sonucunda kısadan hisse çıkartacağız. İlk önce bir haberle başlayalım. Şimdi böyle olumsuzlukları, kötülükleri genelde unutmak gerekir, üzerine kapatmak gerekir diyebiliriz. Ama bazı şeyler vardır ki ne olursa olsun onları unutmamak gerekir. Neden unutmamak gerekir? Böyle bir ibret nazarıyla bakabilmek için, oradan ders çıkarabilmek için unutmamak gerekir. Neden mi bahsediyoruz? 28 Şubat. Bugün bunu işleyelim abi, müsaadeniz olursa. Size bir 28 Şubat'ı soralım. Şimdi biz yeni nesil bir gençlik programıyız. Gençler olarak 28 Şubat nedir bilmiyoruz çünkü yaşamadık. Ama büyüklerimizden, çevremizden o kadar çok dinledik ki sanki içindeymişiz gibi oldu. Şimdi burada nasıl bir ders çıkartmak gerekiyor? Bu iki tarafın savaşı mıdır yoksa bir tarafın öbürüne zulmü müdür? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
28 Şubat'ı biz 1000 yıl sürecek sözüyle hatırlıyoruz Ömer Faruk'cum. Yani 28 Şubat'ta o gününkü inananların, müminlerin, Müslümanların üzerine gelenler aslında yaptıklarının 1000 yıl sürecek bir misyonu olduğunu ifade ediyorlardı. 10 sene bile sürmedi hamdolsun. Cenab-ı Hak ters yüz etti ve o esen ilhat rüzgarları tersine döndü ve şu anda 28 Şubat'ta boğulmak istenen o siyasi düşünce Türkiye'yi idare etmekle kalmıyor. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ciddi bir potansiyeli olduğunu herkese gösteriyor. Şimdi burada 28 Şubat'la ilgili benim en çok, o dönemde bir Altınoluk dergisinde bir yazı işleri elemanıydım. Yani tam bir işin basın boyutuyla içinde yer alıyorduk tabiri caizse. Bizim dergimize de yönelik bir takım operasyonlar oldu. Herkese oldu çünkü. Birçok kanaat önderi Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Birilerine sürekli böyle baskı yapıldı, şiddet uygulandı. En bunun görünür tarafında da başörtülü kardeşlerimiz, ablalarımız vardı. Özellikle de o dönem başbakanlık yapmış bir talihsiz siyasetçinin, talihsiz diyorum, bahtsız diyorum, nasipsiz diyorum hatta siyasetçinin özellikle İmam Hatipler ve Kur'an kurslarına yönelik yapmış olduğu operasyonlar bizim aklımıza gelir 28 Şubat dendiği zaman. Onlar İmam Hatipleri boğmaya çalıştılar. Kur'an kurslarını boğmaya çalıştılar. Şimdi siz İmam Hatip'le, Kur'an kursuyla savaşarak kimle savaşıyorsunuz? Yani Kur'an'la savaşıyorsunuz. Hazreti Peygamber'le savaşıyorsunuz. Kur'an'ı öğrenmek isteyen bu milletin irfanıyla, duruşuyla savaşıyorsunuz. Nitekim tarih oldular. Bittiler, gittiler. Ama biz o günleri unutamadık. Niye unutamadık? İşte biraz önce Erbakan Hoca'dan bahsettiniz. O günlerin en sembol isimlerinden bir tanesi. Yani alnında o domur domur terleriyle savunan adam. O zulmün karşısında durmaya çalıştı. Ve gerçekten de bütün bir hayatı boyunca belki en muhteşem duruşunu o dönemlerde gerçekleştirdi. Hani başarılarıyla değildi bir insan. Belki bu tür bir kendisini boğmak isteyenlere karşı duruşuyla inşallah şahit olacağımız, hüsnü şahadetle bulunacağımız bir orada duruş sergiledi. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. 28 Şubat'ın bu anlamda özellikle yeni nesil genç kardeşlerimiz tarafından ben şu tarafıyla hatırlanmasını isterim doğrusu. Bu milletin değer kökünü, değerlerini, temel kişiliğini veren en önemli unsurlar olan Kur'an ve milletin Kur'an'a olan sevgisi 28 Şubat'ta boğulmaya çalışıldı. Kur'an kurslarıyla, imam hatiplerle, yine ayrıca büyük bir değerimiz olan başörtüsü boğulmaya çalışıldı. Başörtüsüyle arz endam eden, bir şekilde hayata katılmak isteyen ablalarımız, kardeşlerimiz üniversite kapılarında çok ciddi efendim zulüm gördüler. Daha bunun anlatılmayan, paylaşılmayan, böyle belki tarihin gizli sayfalarında kalacak. Hani diyor ya, iyilerin kalbi sırların kabridir. Birçok belki anlatamayan, neler çektiğini, neler yaşadığını anlatmayan insanlar da olabilir. O dönemde yaşananlar, ikna odaları mesela, hiç unutmayacağımız bir takım tertipler, tarikatı, dergahı, dindarı, Müslümanı, müttakiyi, şeair-i İslam'ı efendim hayatında belirgin hale getirerek bir şekilde yaşamak isteyen herkesi boğmaya çalışan bir efendim yakıcı rüzgardı. Allah o rüzgardan bu milleti efendim öyle bir çıkarttı ki o rüzgarı oluşturmaya çalışanlar darmadağın olup gittiler. Hamdolsun boğulmaya çalışılan manada dipdiri devam ediyor. Bu noktada dediğiniz çok önemli. Unutmamak lazım, hatırda tutmak lazım. Tarih bu açıdan bizim için bir ibret vesikasıdır.
Çok teşekkür ederiz abi. Peki burada sözü nereye vardıralım? Nasıl bir kıssadan hisse çıkartalım? Şöyle ders mahiyetinde bir kıssadan hisse çıkartmak gerekir.
28 Şubat'ta o dönemin kudretli paşalarından bir tanesi çıktı dedi ki, bu dedi 1000 sene sürecek dedi bu dava dedi. Onun ortaya koyduğu o efendim aksiyon 10 sene sürmedi. 28 Şubat'ta boğulmaya çalışılan mana değil 1000 sene, kıyamete kadar devam edecek biiznillahü teala.
Çok teşekkür ederiz. 28 Şubat'ta boğulmaya çalışılan mana değil 1000 sene, kıyamete kadar devam edecek. Şimdi haberi bitirdik, 1x1'i nihayete erdirdik ve konumuza geçelim, ikinci kısmımıza geçelim. Bu sefer ilginç bir konuyu ele almış olacağız. Feminizm.
Nereden çıktı feminizm, hayırdır?
Feminizm şöyle, gençler
için... Evlilik şeyim var Faruk'cığım. Yani kadınları anlamaya yönelik bir çaba mı var sizde, hayırdır?
Yok abi, dergimizin öyle bir gündemi vardı, oradan yola çıkarak konuşalım istedim.
Ne oldu? Kızarma sakın, böyle bir kızarma bozarma yok. Tamamen doğal gelişiyor.
Evlilik niyetim olsa şey,
feminizm şey yapmam, okumam diyorsun.
Kesinlikle bulaşmam abi, uzak dururum.
Belki tam tersi, oradan anlamak lazım nasıl bir haleti ruhiye.
O zaman bir bismillah deyip başlayalım, bakalım ne çıkacak.
Sen bence bismillah diyemeden bitireceksin herhalde, öyle gözüküyor.
Şimdi feminizm kavramı 18. yüzyılın ilk yarısında bir Avrupa'da bir hanımefendi tarafından ortaya atılmış bir kavram. Yani bir hareket başlatılıyor. Bu sonralardan feminizm ismini alıyor. O zamanlarda kadınlara karşı böyle yapılan baskılar, zulümler, yani eşitsizliklere karşı bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu temelde kıta Avrupa'sını, Avrupa kıtasını kapsıyor. Böyle bir hareket. Şimdi bundan, o feminizm hareketinden binlerce yıl önce şey vardı. Bir cahiliye toplum vardı Mekke'de. Peygamber Efendimiz o cahiliye toplumuna geldi. Orada da aynı şekilde kadınlara, kızlara bir karşı hareket vardı. Onlar böyle aşağılık olarak görülüyorlardı. Peygamberimiz bu durumu tam tersine çevirdi. Şimdi bir şey var burada. Bugünümüzde de kadınlar böyle olumsuzluklara karşı karşıya kalıyorlar. Bu da mevcut. Yani reddetmemek gerekiyor. Tabii bir cahiliye toplumuydu ya da Avrupa'da bu uygulanan kadınlara karşı kötü muameleyle aynı seviyede değil.
Bence hep aynı seviyede. İnsan hiç değişmedi Ömer Faruk'cum. Hazreti Adem'de hangi özlemler, hissiyatlar, hangi efendim karanlık taraflar varsa hepimiz aynı. Aşağı yukarı onun çocuklarıyız. Dolayısıyla insan hiç değişmedi, değişmeyecek de kıyamete kadar. Dolayısıyla imtihan da değişmeyecek. İnsan kendisine verilenler ve verilmeyenlerle karanlık tarafı ve aydınlık tarafıyla hep bir mücadelenin içerisinde olacak. Kendi içinde Firavun'la Musa'nın mücadelesi, kendi dışında da hakla batılın mücadelesi. Hangisine ne kadar kredi verecek, hangisine ne kadar taraf olacak, bütün mücadele bu minvalde ta kıyamete kadar, İsrafil selam olsun ona, surunu üfürünceye kadar bu iş devam edecek. Dolayısıyla sen oradan sor şimdi. Yani cahiliyeyle kıyaslanmaz. Cahiliyeden belki beter hallerdeyiz bazı durumlarda yani. Son dönemde özellikle kadına yönelik şiddetin artması, ondan sonra işte çocuk istismarları, hele hele kadının bu kapitalist dünyada bir ticari meta gibi algılanması, bunu cahiliyedekiler görseler rahmet okurlardı bugüne yani, kendi günlerine yani. Dolayısıyla oradan hani bir kıyasla değil de, hani işte dün iyiydi bugün kötü falan filandan daha ziyade, burada temel şey nedir? Onu öncelikle vurgulayalım. Yani insan olarak mesela kadın erkek ayırmak da çok şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de kadınla erkek ya beraber zikrediliyor ya da insanlar diye özel bir şey yok yani ayrım. Kadınlar için şu, erkekler için bu. Bir kere zaten problem oradan başlıyor. Yani kadın diye ayırmaya başladığın andan itibaren, yani şöyle kenara geçsin dediğin andan itibaren orada başlıyor. Niye kenara geçelim biz? Hemen bir soru işareti doğuyor. Bir kere ayrımcılık olmayacak. İnsanız hepimiz. Hepimiz haktan gelen o imtihana muhatabız. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kendi karşısına alıp da kendi efendim emanetini teklif ettiği kadar mükerremiz ve fakat bunu kabul edecek kadar yani birazcık kendimizi bilmez bir durumdayız. O da var yani. Dolayısıyla böyle bir muhataplık, Allah'ın özellikle teklifine muhatap olmak noktasında kadınla erkek arasında bir fark yok. Nasıl bir fark var? Allah, evet.
Tam da oraya gelelim o zaman.
Evet.
Neden kadınlar böyle bir muameleyle karşı karşıya kalıyorlar?
Şöyle, kadınların yaratılış itibariyle bir takım hususiyetleri var, özellikleri var. Erkeklerin kendine ait yaratılış itibariyle bir takım özellikleri var, hususiyetleri var. Allah herkesi kendi fıtratına, meşrebine, mizacına ve kendi o potansiyeline uygun bir efendim yürüyüş nasip ediyor. Bir efendim ona uygun bir yol çiziyor yani bakıldığı zaman. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele erkeğin de kadının da kendine ait o görev tanımını beğenmemesi meselesi. Yani hak tarafından verilmiş olan bir efendim şey var. Nasıl diyelim, bir görev tanımı var. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi bir tane alet çantası getirsek, şuraya koysak, açsak beraber baksak, İçinden mesela bir tane gönye çıksa, içinden bir tane efendim şey çıksa, metre çıksa, o çıksa bu çıksa, sonra bir müddet sonra bakarız, malzemelere bakarak deriz ki ya bu bir mühendisin alet çantasıdır. Sen dersen ki orada yok bu tip bir doktorun alet çantası, mantıklı olur mu?
Olmaz.
İşte Cenab-ı Hak da insana hakikaten farklı farklı hususiyetler vermiş. Gerçekten yani bu hususiyetleri görüp de şöyle insan neyi nasıl güzel yapabilir noktasında ciddi bir efendim düşünce belki şeyine girmek durumunda. Orada da biraz kadını, çocuğun yetişmesi, neslin devamı, yuvayı dişi kuş yapar sözü mesela çok ciddi bir hakikate aittir. Bu dünyaya ait sürekliliğin ve o temadiyetin sağlanması noktasında hakikaten anaç deriz ya mesela anaç. Anneye çok ayrı bir vazife vermiş. Annelik vazifesi vermiş bir kere zaten. Yani hepimizin annesi var yani. Ben kadına nasıl böyle bir şey muamele yapabilirim ki yani? Ana bizim başımızın üstünde yani. Ayağının altını öptün. Cennet var çünkü ayağının altında. Böyle efendim muhteşem bir hususiyet vermiş. Anne olmak itibariyle. Yaratılışı itibariyle farklı farklı başka hususiyetleri de var. Daha belki duygusal. Daha efendim bir hassas, ince, narin. Dolayısıyla onun kendine ait dünyasında yapması gerekenler var. Erkeğin de kendine ait dünyasında yapması gerekenler var. İşte burada vay efendim siz kadını eve hapsediyorsunuz. Çocuk yapsın. Başka efendim eve hapsediyorsun veya çocuk yapsın diye siz onu aşağılıyorsunuz diyenler hakikaten daha baştan kendileriyle oturup konuşamayacağımız insanlardır. Eve hapsetmek ne demek ya? Ya ben bir erkek olarak evde kalmanın, o evin güzel ortamında bulunmanın böyle hasretini çeken bir insanım yani. Dışarısının o kadar bu zor şartları, hakikaten evi hani yuva haline getirmek noktasında annelerimizin, hanımlarımızın, yani o kadın olarak ortaya koydukları o güzelliğin bizi dönüp de mesela ev mi dışarı mı, bu noktada birçoğumuz belki evi tercih edecektir. Niye? Çünkü orası yuvadır. Yuvayı kim yapmış? İşte annemiz yapmış, hanımımız yapmış, değil mi? Çoluk çocuğumuz yapmış bir şekilde. Oranın sıcaklığı ortadayken dışarının soğukluğunu ya da bizi böyle bir şekilde hani maişetimizi gidereceğimiz, insanlarla belki mücadele edeceğimiz, tanımayanlarla belki bir şekilde o teşriki mesai zor yürüteceğimiz bir ortam. Bunun kıyas kabil mi yani birbiriyle? Değil mi? Yuvayı daha çok seviyoruz. Ya böyle güzel bir yerde insan hep devam etmek ister. Herkes bir emeklilik hayali kurar. Ya evimde kalayım da böyle bundan sonra devam edeyim şeklinde. Şimdi burayı böyle güzel hale getiren bizatihi hanımlardır. Kadındır yani. Dolayısıyla eve tıkmak, eve sokmak, eve bir şekilde mahkum etmek falan gibi ifadeler aslında bir tarafından bakıldığında yani yanlış mantıklar yani. Çocuk yapmak dediğimiz hadise de yani ya bu hem insanlığın devamı hem de Allah'ın kadına atfettiği rol itibariyle belki annelik en muhteşem rütbedir onun için. Cenneti ayaklarının altına alacak bir efendim fazilettir. Böyle bir noktayı da hani bir işte yine ikincil bir konum gibi tanımlamak da gerçekten bu tür argümanları geliştirenlerin niyetinin çok iyi olmadığını, kötü olduğunu gösteriyor. Ez cümle, çok da uzatmayalım Ömer Faruk'cum.
Buyurun abi.
Ben şuna inanıyorum yani feminizmle ya da kadının konumuyla ilgili mevzularda Allah'ın kadın içinde, erkek içinde tarif ettiği bir efendim çerçeve var. Tartışma insanların bu çerçeveye efendim razı olmamalarından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Erkekler kendilerine ait o erkeklikten kaynaklanan alanı dolduramazlarsa gelirler kadınlar, oraya talip olurlar. Bak bu çok önemli bir şey. Erkek erkek olacak. Erkek olmak, yumruğu masaya vurup da kadının efendim bir ses çıkartmamasına meydan vermek değildir. Erkek olmak, kadına ait vazifeyi kadına bırakmak, kendine ait vazifeyi de bir hakkını ifade ederek kadının hakikaten rol çalmasına yol açacak, ona bir efendim ne diyelim zaaf alanı bırakmamaktır. Yani kadınlar niye böyle? Erkekler öyle de o yüzden.
Suçu yani kendimizde aramak lazım.
Zaten haddimiz değil kadın hakkında konuşmak. Konuşan Allah'ın hükmünü söylesin, biz onu hoca diye başımızın üstüne tutalım. Konuşan efendim cinsiyetiyle konuşmasın, insanlığıyla konuşsun, biz onu bak insaniyetin gereği diye başımızın üstüne tutalım. Ama her hal ve karda erkek erkekliğini, kadın kadınlığını bilsin. Kadın kadınlığını niye bilmiyor? Çünkü erkek erkekliğini unuttu.
Teşekkür ederiz. Siz böyle kadınlar hakkında konuşmak bizim üzerimize görev değil deyince aklıma bir şey geldi. Birkaç sene önceydi sanırım, kadınlarla alakalı, kadınların sorunlarıyla alakalı bir konferans düzenleniyor. Bütün konuşmacılar erkek. Bir tane bile kadın yok orada. Böyle bir durum oluşuyor.
O yüzden mesela ne olacak bu kadınların hali gibi söylemlere, ne olacak bu erkeklerin hali gibi efendim bir takım şeyler de geliştirdiler. İslam'da kadının hükmü mesela. Ya niye bunu ayırıp da böyle bir, İslam'da insanın hükmünü anlat tamam kardeşim de. Yani İslam'da kadının hükmü diye biz de işte o feminist bakış açısı, İslam kadına nasıl bakar gibi böyle hakikaten tamamen işte 18. yüzyıldan itibaren batıdaki bir takım sıkıntılı durumlardan ortaya çıkan anomalinin yani sapmanın aslında bizdeki işte ya bizde öyle değil aslında gibi böyle o anomaliye bulunması gereken bir tür şey. Cevap gibi sanki algılanıyor. Baştan düğmeyi yanlış iliklemişsin kardeşim en alttan itibaren. Dolayısıyla üste geldiğin zaman bu iki yakan bir araya gelmeyecek yani, hiç kusura kalma.
Çok teşekkür ederiz abi. Şimdi Genç Dergi'nin Mart sayısında da dosya konusu olarak feminizm işleniyor. Bunu da söylemiş olalım buradan. Başlıkta kadını istismar tuzağı feminizm şeklinde. Onu da dinleyicilerimizden okumalarını tavsiye ederiz. En sonunda da Hasılı Kelam Netice-i Meram diye bir bölüm var. Orada çok güzel mesele açıklanıyor. Buradan tavsiyede bulunmuş olalım. Şimdi bir de kısadan hisse çıkarmış olalım. Ne diyelim abi buraya 2x2'mize? Feminizm konusuna, kadın konusuna ne söylemiş olalım?
Kadınlardan şikayet edenler erkeklerin haline de bir nazar etsinler bence. Kadınlar niye böyle diyenler erkeklere nazar ettiklerinde bunun cevabını alacaklardır. Hani demin de söyledim ya, kadınlar niye böyle? Çünkü erkekler öyle.
Tamam, çok teşekkür ederiz. 2x2'mize kadınlar neden böyle? Çünkü erkekler böyle şeklinde söylemiş
öyle,
olalım.
Bak, öyle. Öyle öyle.
Tamam, böyle öyle. Şiirsel bir şey yaklaşım getirmiş olalım. Söz verdiğimiz gibi ikinci kısmın hemen başında bir şiir okunacak. Bu yüzden sözü Mehmet Lütfü Aslan abiye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Karacaoğlan'la nasihat şiirini okuyalım. Nasihati pek sevmiyor insanlar ama böyle sevdiğimiz bir şairden
Karacaoğlan'dan.
Evet, abi. Nasihat olunca herhalde dinlenir diye düşünüyorum. Dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince onu yad ellere açıcı olma. Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe sen eğilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra kendisin bilmez, asil sadelerden hiç kemlik olmaz. Sen iyilik et de o zayi olmaz, darılıp da başa kakıcı olma. El ariftir yoklar senin bendini, dağıtırlar tuzağını fendini. Alçaklarda otur gözet kendini, katı yükseklerden uçucu olma. Muradım nasihat bunda söylemek, size layık olan onu dinlemek. Sev seni seveni zayi etmemek, sevenin sözünden geçici olma. Karacaoğlan söyler sözün başarır, aşkın deryasını boydan aşırır. Seni bir mecliste hacil düşürür, kötülere konup göçücü olma.
Karacaoğlan. Kendisine de rahmet okuyalım buradan.
Etmiş bir nasihat Karacaoğlan. Bunu alsın herkes kız oğlan. Şimdi ayırmayalım kız oğlan diye.
Daha yeni konuştuk.
Daha feminizmi yeni konuştuk, evet.
Şimdi o zaman hemen üçüncü kısmımıza geçelim ve bir kitap konuşalım. Kitabımız daha 0 kilometre, yeni çıktı. Mustafa Kutlu'nun İlmihal yahut Arzuhal. Bu kitap Dergah Yayınları'ndan çıkıyor. 173 sayfadan oluşuyor. Böyle ön sözünde İsmail Kara Hoca'nın çok güzel bir tanımlaması var, onu söyleyeyim. Bu tür metinlerde maksat bilgi aktarmak değil, edebi bir üslupla dini hususları aktarmaktır şeklinde tanımlıyor kitabı. Siz ne söylemek istersiniz abi? Bir de eğer uygun görürseniz bir sizden bir pasaj dinlemek isteriz kitaptan.
Mustafa Kutlu abiye Allah'tan hayırlı uzun ömür diliyoruz. Her sene bir kitap çıkartıyor. Bu sene de kitabı İlmihal şeklinde olmuş. Yani önce Allah bahsinden başlamış. Mesela Allah için diye. Yani o ifade önemli. Allah için bir secde halinden bahsetmiş. Kelime sözcüğün bir manası yaralamak demek. Ne desem karşılamayacak, ne söylesem eksik kalacak Allah için. Yine ona sığınarak ancak belki şunu belirteyim. Manası kalbimizdedir demiş mesela. Sonraki bahis bir rüyanın hayali. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Sonra kitabımız için derken Kur'an-ı Kerim'den bir, yani kendi gönül dünyasına düşen izleri aslında bizimle paylaşıyor. Abdest var, namaz var, hac var. Ben hac bahsini ilk açtığımda çok böyle yaralandım tabiri caizse. Çünkü şöyle başlıyor. Yaş kemale erdi, hacca gidemedim, içimde bir ukdedir. Şimdi bunu yazan birisi, yani hacca gidemeyip de hac bahsini yazan birisi gerçekten ukdesini yazmış olur acı diye düşünürken, sonra baktım ek var. Ek de diyor ki 2006 yılının başına hac nasip oldu ve yukarıdaki not mucibince yazıya bir ek yapmak nasip oldu diyor. Haçla ilgili de çok tek kelimelik bir cevabı var Mustafa Kutlu ağabeyin. Haç nedir diye sorulsa şu cevabı veririm: telaş. Peki ne bu telaş diye devam edilse şöyle açıklarım: hacının her iki dünyayı da aynı anda fethetmek için kapıldığı heyecandır. Çok güzel böyle şeyler var. Gusül diye devam ediyor. Sonra şeye geçiyor. Ahlak, ondan sonra tevbe, yalan, dünyalık, bayram, şükür, kanaat, böyle rüya, nasip gibi böyle çok güzel şeyler var. Ben buradan en son bahis olan Ömer Faruk'cum dua bahsinde, ki en sonuncu olması da çok manidar, güzel. Oradan bir pasaj okumak isterim müsaadenle. Kişi Müslüman kardeşine onun haber olmaksın dua ederse melekler amin diyerek bu duaya katılır. Gafiller içinde Allah'ı zikreden kişi kuru ağaçta bir yeşil dal gibidir. Hadi biz de bu dalda bir yaprak olalım, duaya duralım. Biz de duralım gönlümüzde. Sen de gönlünde dur, ben de gönlünde durayım. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz de duamıza gönülden amin desinler. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, beni affet.
Amin.
Önceden yaptıklarımı, sonraya bıraktıklarımı, içimde gizlediklerimi, açığa vurduklarımı bağışla.
Amin.
Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Beni esirge, bana merhamet et, bana hidayet ver. Kalplerimizi hayırla doldur. Bizi selamet yollarına ilet. Karanlıklardan kurtarıp nura kavuştur. Gizli açık tüm hayasızlıklardan bizi uzaklaştır.
Amin.
Ya Rabbi, ahirette cemalini görmek dilerim. Bizi iman ile süsle. Sevdiklerini seni sevdikleri için severiz. Sana karşı gelenlere sana düşman oldukları için biz de düşman oluruz. Bizi düşmanlarınla savaşan, dostlarınla barışanlardan kıl. Allah'ım, amin. Hamd yalnız sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin nurusun. Sen haksın ve vaadin de haktır. Sana kavuşmak haktır. Sözün haktır. Cennet ve cehennem ve kıyamet haktır. Ey gözlerin görmediği, zanların karışmadığı, anlatanların anlatamadığı, hadiselerin değiştiremediği, dağların ağırlığını, yağmurun ve yaprakların sayısını bilen, kendisinden hiçbir zerrenin gizlenemediği ulu Allah, ömrümün sonunu hayreyle, en sevinçli günüm sana kavuşacağım gün olsun. Amin diyelim. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber. Allah gökten Allah şehitler. Allah. Amin.
Ne güzel anlatmış son tarafta böyle. Ne güzel tarif etmiş.
Bunların hepsi aslında kelimeler, cümleler itibariyle hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarıdır. Şimdi nasıl bu seçki diye insan şey yapabilir, düşünebilir. Aslında o seçki de bir şakiredir. Yani Efendimizin bu kadar duası var. Hangisi senin gönlüne düşmüş? Mesela benim en çok gönlüme düşen dualardan bir tanesi Efendimizle ilgili. Ya Rabbi Kur'an'ı gönlümün baharı eyle diyor mesela. Muhteşem bir şeydir yani. Kur'an gönlümüzün baharı olsun yani.
Abi ağzınıza sağlık. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir duayla tamamladık. Buradan bir de kısadan hisse çıkarmamız gerekir. Ne diyebiliriz kısadan hissemize?
Dedi ya, hac nedir? Telaştır. Neyin telaşı? Hacının iki dünyayı da bir şekilde, iki dünyanın işini de yapma telaşı. Değil mi? Öyleydi.
Evet, hacının
iki dünyayı da aynı anda fethetmek için kapıldığı heyecandır diyor. Hac nedir? Telaştır. Neyin telaşı? Hacının her iki dünyayı da aynı anda fethetmek için kapıldığı heyecandır.
O zaman 3x3'ümüze hac telaştır. Hacının iki dünyayı aynı anda fethetmek için kapıldığı telaştır.
Heyecandır.
Pardon, heyecandır şeklinde söylemiş olalım. Böylece de kitap kısmımızı, yani 3x3'ü tamamlamış oluyoruz ve son kısma geçiyoruz. Artık yavaş yavaş programın sonuna da yaklaşıyoruz. Sözümüzü söyleyelim. Sözümüzü nereden söylüyoruz? Dedi ki kitabımız var. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye olarak verdiği bir kitap. Onun içerisinden her hafta bir söz seçip onu okuyup ve onun altındaki açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta nasibimizdeki sözü okuyalım. Dedi ki dua aynı zamanda plandır. Şimdi Mustafa Kutlu abinin duasının üzerine de böyle bir söz güzel oldu.
Bak hemen sen onu bir oku bakalım. Kitapta ne demiş o izahla ilgili?
Hemen okuyayım. Doğamız en büyük sermayemizdir. Yapılan her dua kişinin niyetinin ve istikametinin en açık ve net göstergesidir. Ne istiyorsak aslında ona dair bir hareket planı da tasarlıyoruz demektir. Çünkü her isteğimiz ne olacağına ya da ne olması gerektiğine dair bir öngörü mahiyeti taşımaktadır. Böyle bir açıklaması var kitapta.
Mesela bak, kalplerimizi hayırla doldur. Bir kalp gündemi olsun insanın diye hep söyleriz ya. Kalp gündemi. Kalplerimizi hayırla doldurmasını insanın. Şimdi her tarafımızı hayırla doldur demek başka bir şeydir. Kalplerimizi hayırla doldur demek başka bir şeydir. Bir kalp gündemi var burada. Bizi selamet yollarına ilet. Yani kurtuluşun bize yollarını göster. Karanlıklardan kurtarıp nura kavuştur. Sonra bir ahiret gündemi var. Bizi imanla süsle. Sevdiklerini seni sevdikleri için severiz. Sana karşı gelenlere, sana düşman oldukları için bize düşman oluruz. Aslında dua, Ömer Farukçum, hani duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın diye ayet-i kerimede de ifade ediliyor ya. Dua bir tür umut beyanıdır. Ya Rabbi diyor Hazreti Zekeriya, ben sana yaptığım duadan dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Şakî olmadım. Bedbaht olmadım yani. Yaptığım duadan dolayı. Yani ben sana ne zaman ellerimi açtıysam, açık gizli ya da hemen zahir batın, kısa vadede ya da orta veya uzun vadede hep bir şeyler bana ulaştı. Bu zaviyeden bakıldığı zaman aslında dua, kulun Rabbi ile olan irtibatını hep sıcak, taze ve canlı tutmasıdır. Yani bütün her efendim vesile iptal olduğunda, etrafımızı böyle karanlıklar sardığında biliriz ki duanın yolu aydınlıktır. Her vesile iptal olduğunda biliriz ki Allah o bütün iptal olmuş vesilelerin içerisinde bir vesile çıkartacak, güçte ve kudrettedir. Ben bunun farkında olursam, gönlümü de bu şekilde Cenab-ı Hakk'a yöneltirsem, aslında ben işte o duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın ayetindeki o kastedilen duayı yapmış olurum. Dolayısıyla dua sadece ellerini açıp da böyle ya Rabbi bana şunu ver, ya Rabbi bana bunu ver, ya Rabbi bana bunu ihsan et demek değildir. Dua aslında daha temelden bakarsan, yani bütün aslında her şeyi koruyup kollayıp gözeten ve verecek olanın, bütün sebeplerin dışında bize her şeyi bahşedecek olanın Cenab-ı Hak olduğuna dair temel bir bakış açısına sahip olmaktır. Bu açıdan da dua bir umut beyanıdır. Bütün efendim yolların tıkandığı yerde Cenab-ı Hakk'ın yolu açıktır. O yol işte bizi selamete ulaştıracak yoldur. Ben açıp ellerimi gönlümle beraber gözümü yukarı diktiğim andan itibaren işte o yola girmiş olurum. Dolayısıyla duam varsa her şeyim vardır. Duam yoksa neyim vardır? 4x4 de söylemiş olduk.
Böylece söylemiş olduk 4x4'ü de. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim.
Ağzınıza
sağlık abi.
Allah razı olsun.
Duayı da böylece konuşmuş olduk.
Sen de dua istiyor musun bu arada?
Tabii bizde bir dua ricamız var.
Evet,
hem sizden hem
ben de sen söyleyemezsin şimdi edebinden. Kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili program sunucumuz Ömer Faruk, Erkam Radyomuzun kendisine sunmuş olduğu bir cemileyle birkaç programcıyla beraber kaç kişisiniz?
Tabii 10 kişi varız.
10 kişi kadar. Bu da Erkam Radyomuzun hakikaten programcılarımıza güzel bir cemilesi oldu. İkram oldu yani. Umre'ye gidecek inşallah.
İnşallah.
İlk umresi olacak öyle mi?
Aynen öyle.
Hadi bakalım Allah yolunuzu açık etsin. Hacının telaşı kadar olmasa da iki dünyayı fethetmek için orada siz de inşallah böyle bir tatlı telaşa gireceksiniz.
İnşallah.
Biz size dua ediyoruz. Rabbimiz istifadenizi artırsın. Dinleyicilerimizden de inşallah Ömer Faruk kardeşimiz için 5x5 bir dua istiyoruz.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz abi. Böylece 4x4'ü tamamlamış olduk. Hatta bugün 5x5 yapmış olduk.
Evet.
Şimdi her kısımda bir kısadan hisse çıkarttık. Bunları bir baştan sona tekrar etmek gerekir diye düşünüyoruz. İlk önce bir haberle başlamıştık. Haberimiz 28 Şubat'tı. Kötülükleri, olumsuzlukları unutmak gerekir. Ama unutulmaması gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan birisi de 28 Şubat'tır diyerek açtık konuyu. Oradan da şöyleden kısadan hisse çıkarttık. 28 Şubat'ta boğulmaya çalışılan mana kıyamete kadar devam edecektir şeklinde bir kısadan hisse söylemiş olduk. Ondan sonra bir konu konuştuk. Feminizmi, kadın konusunu konuştuk. Buradan da bir kısadan hisse çıkarttık. Kadınlar neden böyle? Çünkü erkekler öyle diye bir kısadan hisse çıkartmış
yani,
olduk.
Bunu da herkes o şekilde anlasın diye aslında şeyimiz yok yani. Biraz netameli bir konu olduğu için nasıl öyle falan diyecekler. İşte öyle diyeceğiz bize. Yakayı sıyırmak için yani aslında.
Kendimizi işin içinden çıkartmak için. Sonra bir araya gittik. Ara dönüşünde Karacaoğlan'dan çok güzel bir şiir dinledik Lütfü abimizin sesinden. 3x3'te 3. kısmımızda bir kitap konuştuk. Mustafa Kutlu'nun İlmihal yahut Arzuhal kitabını. Kitabın içerisinden bir kısmı da kısadan hissemizi söylemiş olduk. Hac telaştır. Hacının iki dünyayı aynı anda fethetme heyecanıdır şeklinde söylemiş olduk kısadan hissemizi. Ve son olarak da bir sözümüz vardı 4x4'te. Dedi ki dua aynı zamanda plandır. Buradan da bir kısadan hisse çıkartmış olduk.
Dua umut beyanıdır dedik ama duamız varsa her şeyimiz vardır. Duamız yoksa neyimiz vardır dedik.
Böylece 4x4'ü.
5x5'i de Ömer Faruk'la beraber gidecek Erkan Radyocu, radyo elemanlarımıza, programcılarımıza, dinleyicilerimizden dua istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak istifadenizi artırsın.
Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bizlere eşlik ettiniz. Sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil programı 4x4'ü böylece nihayete erdirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dileriz.